gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bir Sorun Var programına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Bugün program konuğumuz Sayın Abdullah Yıldız hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
Allah razı olsun ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Sağlık, sıhhat olarak da iyiyiz. Rabbim imkan, fırsat lütfettikçe de uğraşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yazıyoruz, konuşuyoruz.
Elhamdülillah.
Anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
Evet. Allah razı olsun hocam. Dikkat çekici sorularımızla programımız devam edecek. Ama öncesi hocamızla alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Abdullah Yıldız hocamız 1954 yılında Adana Kozan'da doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Adana İmam Hatip Lisesi'ni 1973 yılında bitirdi. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nden 1976'da mezun oldu. 1980'den itibaren çeşitli eğitim kurumlarında toplam 23 yıl öğretmenlik yaptı. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Umran dergilerinde yazdı. Ocak 2001'den bu yana her salı günü Yeni Akit gazetesine yazmaktadır. 2006'da bir grup yazar arkadaşı ile birlikte kuruluşuna öncülük ettiği Namaz Günleri platformunun halen devam eden çalışmaları binlerce insanın namazla buluşmasına ve namaz bilinci kazanmasına vesile oldu. Abdullah Yıldız hocamız evli olup 4 çocuğu, 4 de torunu vardır. Maşallah hocam.
Eyvallah.
Evet. Evet Meryem hocam.
Dörtlük baba ve dede.
Maşallah. Allah ömürlerini versin.
Amin inşallah.
Ben de size öncelikle hoş geldiniz diyeyim hocam.
Eyvallah kızım.
Evet, bugün sizinle beraber aslında sahabe-i kiramın Kur'an'la ilişkisi üzerine konuşacağız. Biliyoruz ki hani Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulmuş olursunuz diye buyurmuşlar. Tabii bizler bu zamanın insanları biraz yıldızlardan uzak şehirlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla belki bu sözün anlamını da tam olarak kavrayamıyoruz. Halbuki sahabe zamanına gidersek bu sözde belki farklı hikmetler olduğunu da görebiliyoruz. Yani yıldızların geceleri ortaya çıkıp yol gösterici olması, sadece ışık değil aynı zamanda sıcaklık vermesi, şekillerin, yapılarının, parlaklıkların hepsinin birbirinden farklı olması ve hani gökte aslında yer ehlinin her zaman görebileceği, herkesin görebileceği bir noktada bulunuyor olması. Yani daha düşünürsek tabii birçok farklı hikmet de olduğunu fark edebiliriz. Bugün Kur'an'ın indirilmesine şahitlik eden bu özel insanların Kur'an'ı nasıl okuduklarını konuşarak başlamak istedik hocam. Aslında okumak deyince hemen aklımıza okumak fiilinin nesnesi geliyor, kitap. Ama Peygamber Efendimiz'in elinde o dönemde yazılı olan bir kitap yok. Yalnızca sözlü bir vahiy var. Söz nasıl okunur diye başlayalım mı hocam? Yani sahabe Kur'an kelamını nasıl okumuştu o dönemde?
Eyvallah. Tekrar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Euzubillah, bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yıldız kavramına, gökteki yıldızlar kavramına dair getirdiğiniz açılım çok güzel. Ama orada sadece parlaklık, ışıktan ziyade biliyorsunuz yön bulma konusunda istikamet, hele hele gece vakti hangi tarafa doğru gideceğinizi, kutup yıldızı derler malum, istikametinizi ayarlama konusunda da yıldızların yön gösterici olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla şu an bir istikamet krizi içinde çağımız. Müslümanlar da bir tür istikamet krizi yaşayabiliyorlar. Bu noktada hakikaten kutup yıldızı gibi vahye şahitlik eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve onun öğretisine şahitlik eden sahabe-i kiramın Kur'an'ı anlama, okuma, kavrama yöntemi ve uygulama, yaşama yöntemi üzerinde durmamız son derece önemli. Tabi burada okuma dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de üç kavramla karşılaşıyoruz. Yani hemen ilk başta tabii ki okuma üzerinde de durmamız gerektiği anlaşıldı. Kur'an vahiy kronolojisine göre bakarsak ilk gelen oku emri ikra, kıraat et, kıraat et. Peki kıraatın manası bir metni okumak mıdır ki zaten rivayetlere bakılırsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manasıyla ben kıraat bilmem dedi. Yani bir levha yahut bir işte atlastan bir şey üzerine yazılmış metin gösterdiğinde ben okuma bilmem dediği ama bu okumanın Cebrail Aleyhisselam'ın aracılığıyla Rabbimizden gelen oku emrinin, kıraat et emrinin bilinen manada bir metni seslendirmek olmadığı anlaşılıyor. Ve zaten kelime manasına bakılırsa kıraatin öğrenmek, anlamak, kavramak, bellemek eski ifadeyle bellemek ve hatta başkalarına da duyurmak manası vardır. Bizim kültürümüzde de aslında hatta birçok dilde okumak dendiğinde genelde bildirmeyi, anlamayı, duyurmayı ifade ettiğini görüyoruz. Mesela bizim benim gibi yaşı müsait olanlar bizi dinleyenler arasında bileceklerdir veya kulağınıza da gelmiştir kardeşlerimizin. Eskiden böyle düğün, dernek toplantıları veya işte nişan vesaire gibi toplantılara davet için böyle bir diyelim ki kart bastırmak veya zarf içerisinde bir davetiye bastırmak mümkün değildi. Eskiden bunun yerine diyelim köyde, kasabada, kırsalda, yerleşim birimlerinde, etraftaki yerleşim birimlerinde insanlar tanıdıklarına, dostlarına ya bir çorap, ya bir mendil, ya işte efendim havlu yahut benzeri şeyler gönderirlerdi. Ve bunun adına da bu işi dağıtma işlemine de okuntuluk derlerdi. Yani bu gönderilen malzemelere bunları gönderip dağıtan kişiler de okuyucu derlerdi. Dolayısıyla okunan bir şey yok orada. Davet var. Dolayısıyla kıraat mesajı anlamak. Anladığın mesajı insanlara duyurmak ve insanları da o mesaja davet etmek manasına geliyordu. Nitekim İkra bismi rabbikellezî halak dendiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki bunu Araplar, cahiliye Arapları kıraat manasında bu manada Rabbinin adına çağır, davet et manasını anlamışlardı. Ve hatta onlar haşa Bismillah, Bismil Uzza, Bismil Menat diyerek kendi tanrılarına insanları davet ediyorlardı. Onun adına çağrıyı, daveti, duyuruyu, mesajı iletiyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mesaj şuydu. Yaratan Rabbinin adına insanlara bu hakikatleri, vahyi gerçekliği duyur, öğret. Önce sen anla, kavra, belle. Sonra insanlara bunu duyur ve o hakikatlere insanları çağır. Dolayısıyla okumak, anlamak demektir. İkinci manada yine vahiy kronolojisine uygun gidersek Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyuhel müzemmil kumil leyle illa kalilen nisfahu eminkus minhu kalilen evzif aleyhi ve rettilil Kur'ane tertila. Şimdi burada da tertil kavramı karşımıza çıkıyor. Müzemmil suresinin ilk ayetlerinde. Tertil de dura dura, sindire sindire, böyle adeta bütün boyutlarla kavraya kavraya okumak demektir. Retele fiili hatta dişlerin çok böyle hafif seyrek ve düzgün ve nizamlı bir aralıkla durmasına denilen bir kavramdır. Yani tane tane böyle anlaya anlaya kavraya kavraya okumayı ifade eder. Burada da hatta zaten gece kalkması, gece kıyamı burada emrediliyor. Gecenin o vaktinde kalkmanın hiye eşet duat en ve ekvamı kıyla. Yani duygu organlarıyla, dille, gözle, kulakla, beyinle, kalple vücut organları arasında müthiş bir uyum. Eşet duat en. Ve ekvamı kıyla sözü anlamaya en kıvamlı zaman. Bakın okuduğunuz şeyi anlamaya en kıvamlı zaman. Üçüncü olarak da utlu ma uhiye ileyke minel kitap. Tilavet et. Yani sana kitaptan indirileni oku, tilavet et. Tilavetin manası ise hem okumak, düzgün okumak, hem okuduğunu anlamak hem de yaşamak anlamına gelir. Dolayısıyla şimdi sohbetimizin konusu olan kitabı, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak süreçleri, bu üç süreç birbirinden bağımsız değil, olmadığı gibi iç içedir. Okuduğunu anlayacaksın, bir kere okuyacaksın, anlamak, kavramak. Anladığını da hem kendine, içine sindireceksin, hem başkalarına duyuracaksın ve hem de onu yaşayıp başkalarına örnek olacaksın. Hani Efendimizin bu özelliği Hac suresinin son ayetlerinde şehiden aleykum, Peygamber aleyhissalatü vesselamın size örnek olduğunu, insanlara örnek olduğunu, bizim de insanlığa örnek olmamız gerektiğini, şuhedâ-i alennâs. Yani biz bu vahyi Efendimiz gibi, sahabe-i kiram gibi okuyacağız, anlayacağız ve başkalarına, insanlığa örnek olacağız. Bu arada okumak gerçekten anlamak demektir. Sahabe-i kiram nasıl okudular? Efendimizin öğrettiği tarzda. Mesela onlar günlük olarak 10 ayet 10 ayet okuyorlardı. Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Mesud'dan ve diğerlerinden gelen rivayetlere baktığımız zaman bir çırpıda böyle çok fazla okumak, okuyup kitap sayfalar, Kur'an'ın sayfalar üzerinde hani daha fazla böyle gezinip hatim indirme sevabı almak tarzında değil de az olsa da okuyup, anlayıp, kavrayıp ondan sonra diğer ayetlere geçmek. Efendimiz 10 ayeti sahabe-i kiram iyice okuyup anlamadan, yaşamadan diğer 10 ayetlere, diğer ayetlere geçilmesine izin vermezdi. Mesela çok ilginç bir örnek bu konuda şey yapalım, aklıma geliverdi. Sahabeden Abdurrahman bin Ebi Leyla, ben diyor Kur'an okuyordum. Bir kadın diyor, herhalde bir akrabası, tanıdığı veya işte bildiği birisi yanıma geldi ama Kur'an-ı Kerim'i bitirmemi bekledi. Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra dedi ki, hemen konuya daha girmeden, sen dedi Abdurrahman Kur'an-ı Kerim'i hep böyle mi okursun? Evet, böyle okuyorum. Yani şiir okur gibi böyle hızlıca. Yani evet, andolsun ben böyle okuyorum. Vallahi ben Hud suresini 6 aydır okuyorum, hala bitiremedim. Hatta kendisinin de Hud suresini okuduğu rivayeti var ki, yani demek ki o sıralarda gündemleri sahabenin buymuş diye anlıyoruz. Hud suresi hatırımda kaldığı kadarıyla 110-120 sayfalık şey, ayetlik bir suredir. Dolayısıyla 6 ayda bunu okuyorum hala bitiremedim ne demek? Yani günde birkaç ayetle, bir ayetle belki yerine göre yetinerek okuma çabası içerisinde olmak. Yani bu noktada gerçekten okumak anlamaktır diyelim. Okumanın bir de İmam Gazali'nin bir öz eleştirisini ben özellikle kitaba aldığımı hatırlıyorum. Nasıl okudular kitabına? Şimdi gözlüğü takarak fazla uğraşmadan şey yapmayayım. Sadece bazı başlık olarak vereyim. Diyor ki Kur'an'la bir Müslümanların arasına diyor perdeler girmiştir. Bu perdeler diyor Kur'an'ın Müslümanlar tarafından anlaşılmasını engelleyen perdelerdir. Bunlardan bir tanesi meharici hurufa, efendim tecvid kaidelerine dikkat edeceğim derken, şimdi tabii buradan hemen şu çıkmamalı. Ya tecvid kaidelerine dikkat etmeyin, meharici hurufa dikkat etmeyin, rastgele okuyun manası çıkmaz buradan. Ama bunlara dikkat edeceğim derken mananın kaybolması, mananın ikinci plana kayması. Evet, yani son derece güzel ses ispatı, işte efendim harflerin mahreçleri, meharici huruf, tecvid kaideleri, ama ne diyor Rabbimiz? Bu manayı bilmiyoruz. İkincisi, taklitçi bir anlayışın da Kur'an-ı Kerim'le mümin arasında, okuyan arasında perde olduğunu söylüyor ki, bu diyor yeni bir düşünce, yeni bir fikir, Kur'an'dan yeni bir mesaj, yeni bir ilke, prensip anlamayı, öğrenmeyi engelleyen bir taraftır. Artık kibirli ve günahkar insanların da Kur'an-ı Kerim'i okuma konusunda okuduklarını anlamayacağını söylüyor. Artı bir hadis-i şerife yer veriyor. Ümmetim altın ve gümüşe değer verdiklerinde onlardan imanın heybeti kalkacaktır. Allahu Ekber. Altına, gümüşe, dünyaya değer verdiklerinde imanın heybeti kalkacaktır. Onlar emri bil maruf nehyanil münkeri terk ettiklerinde tebliği, daveti, İslam için mücadeleyi, tevhid mücadelesini terk ettiklerinde ise vahyin bereketinden mahrum kalacaklardır. Ve tabii ki bu son derece önemli noktalar, bu hususlar. Sahabe-i kiramın Kur'an-ı Kerim okuma konusunda sürekli gündemlerindeydi diye bir Hazreti Ömer'in bir örneğini de verip bu soruyu bitirmiş olayım. Bir akşam gece karanlığı, zifiri karanlık, karşıdan bir grup geliyor, kalabalık. Hazreti Ömer de bir grupla beraber hareket ediyor. Böyle durumlarda hemen bir münadi, içlerinden gür sesli birisi karşı tarafa sesleniyor. Kimsiniz, nesiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz gibi bir soru soruluyor. Karşı taraftakiler nereden geliyorsunuz, nereden gidiyorsunuz sorusuna minel feccil anik ilel beytil atik cevabını veriyorlar. Bu aslında Hac suresinde geçen iki kelimedir, iki ayette geçen. Feccil anik, derin vadiler demektir. Oradan geliyoruz, beyt-i atik yani Kabe'ye gidiyoruz. Hazreti Ömer böyle bir cevap alınca bu cevabın rastgele bir cevap olmadığını, Kur'an ayetlerinden seçilmiş iki muhteşem kelime ve kavram olduğunu fark edince hemen o münadi, o temsilci seslenen gür sesli kişiye diyor ki sor bakalım onlara, onlar Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayetini biliyorlar mı? Efendimiz bunu kodlamış, sahabesine öğretmiş, sahabe de birbirine öğretmiş. Hazreti Ömer de bu kalabalıkla karşılaşmışken, işlerinde de bir bilgili bir zat olduğu hissine kapılmışken, bakalım öğretmiş mi onlara diye merak ediyor. Hemen cevap geliyor, Ayetül Kürsi diyoruz biz şimdi ona. Başlıyor tabii ki, Allahü la ilahe illahü vel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun. Tamam diyor, bunlar öğrenmişler demek ki, Bakara suresinin 255. ayeti ve Ayetül Kürsi. Peki diyor, sor bakalım onlara, Kur'an-ı Kerim'in en veciz ayetini biliyorlar mı? Hemen arkasında ikinci bir soru. Bu da kodlanmış, sahabeye öğretilmiş. Hani Zilzal suresinin son iki ayeti. Femen ya'mel mifkale zerratin hayran yara ve men ya'mel mifkale zerratin şerran yara. Bir tek hayran, şerren kelimesi değişiyor. Kod olarak aynı, yani bu form olarak. Çok veciz bir ayet gerçekten. Evet diyor, bunu da bildiler. Sor bakalım onlara, Kur'an-ı Kerim'in en çok hüküm taşıyan, en muhkem ayet hangisidir? Tabii hanım kardeşlerimiz şeylere gitmeyince, cuma namazlarına pek fazla belki işitmemiş olabilirler. Son kısmında, hutbenin sonunda hoca efendiler hutbeden inerken Estağfirullah, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Bu ayet-i kerimede şu ifade ediliyor. Üç tane emir var. يَأْمُرُ بِالْعَدِلْ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Allah adaleti, iyiliği akrabadan başlayarak vermeyi emreder. Üç şeyi de yasaklar. Fahşa, münker, büyük günahlar, insan aklının ve dinin kabul etmediği kötülükler ve bağ, taşkınlık, azgınlık. Bunu içeren Nahl suresinin 90. ayeti. Diyor ki ya bunu da bildiler, çok güzel. Sor bakalım Kur'an-ı Kerim'in en korku verici ayeti hangisidir? En dehşet verici. Nisa suresinin 120 diye aklımda, ben böyle bazen numaraları karıştırırım. Sizi yanıltmamak adına gözlüğü takarak belki bulabilirim diye hemen bakıyorum. Evet, Nisa 123'müş, tamam, iyi ki baktım. Nahl 90 mı? Evet, Nahl 90, biraz önce söylediğim. Bakara 255, o da tamammış. Zilzal suresinin son iki ayeti 7-8. Şimdi en korkutucu ayet 123. Orada geçiyor ki kim bir kötülük işlerse men ya'mel su'en yücze bihi. Hemen onun cezasını görür. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. O kendisine ne bir dost ve ne bir yardımcı bulacaktır. Sahabe-i kiramın bu ayet gelince, Nisa 123. ayet gelince, günlerdir hatta haftalardır yemekten içmekten kesildikleri anlatılır. Kur'an okumak budur kardeşlerim. Yani işte okuduğunuz zaman böyle etkilenmek, hayatınızın ciddi manada Kur'an ayetleriyle silkelenmesi adeta. Hatta bu 123'ten sonra gelen Nisa suresinin 10. ayeti var. Yani daha sonra geliyor ama orada aynı formda ayet-i kerime hafifletiliyor. Deniyor ki men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu thumme yestağfirillah. Yani kim bir günah işler ya da kendi nefsine zulmeder sonra tevbe ve istiğfar ederse yecidillâhe gafurrahime, Allah'ı mağfiret edici ve bağışlayıcı olacaktır. Bu da hafifletiyor. Kıssamızı ve bu sorunun cevabını bitirmiş olalım şu beşinci maddeyle. Hazreti Ömer bir soru daha soruyor. Ya Kur'an'ın en müjde verici ayeti nedir? Söylesinler bakalım. Bu sefer Zümer suresi 53. ayettir o. Bunun üzerine onu okuyor karşıdaki zat. Onun manası da çok anlamlıdır. Çok okunur. Çok fazla gündeme getirilir. Zümer 53. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey günah işlemekte çok aşırı giden kullarım, diyor Allah Teala. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnna Allah yağfiru zunube cemia. Allah her türlü günahın tamamını, cemia, hepsini affeder. Çünkü o Erhamer Rahim'indir. Efendim, Gafurur Rahim'dir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi de duyunca Hazreti Ömer, 5 soruya 5 cevap. Bunu niye anlattım? Demek ki sahabe-i kiramın gündeminde birinci madde Kur'an'dı. Birbirleriyle karşılaşınca şunu, ya iyi hadi orada havalar nasıldı, güle güle falan tamam gibi gereksiz sözler yerine, acaba bu insanlar Kur'an-ı Kerim'den almaları gereken mesajın, okumaları gereken, gündem yapmaları gereken önemli ayetlerin farkındalar mı? Evet, en büyük ayet, en veciz ayet, en çok hüküm taşıyan ayet, muhkem ayet, en fazla korkutucu ayet, en fazla müjde veren ayet. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Zümer 53. Bunu da duyunca Hazreti Ömer diyor ki, yoksa diyor sor bakalım onların arasında diyor Abdullah İbni Mesud mu var yoksa? Evet, soruyorlar. Evet diyorlar, Abdullah İbni Mesud aramızda. Hani bu soruların cevabını en iyi bilecek olan kişi odur. Zaten Hazreti Ömer onu Irak bölgesine hoca olarak göndermişti ve orada 4000 alim yetiştirdiği söylenir daha sonraki dönemlerde. İşte yıldız olmak budur. Kur'an okuma adabını o bölgelere taşımak budur. Ve sahabe-i kiramın her biri de Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyorlardı, böyle gündem yapıyorlardı. Diyelim birinci sorunun cevabı belki biraz uzun oldu ama diğerlerini daha
yok hocam, çok çok aydınlatıcı oldu gerçekten bizim evet. için. Ben de aslında burada bir taraftan notlar alarak sizi dinlemeye çalıştım. Yani üç kavramla okumanın açıkladığını söylediniz aslında Kur'an-ı Kerim'de: ikra, tertil ve tilavet diye. Ve bunların açılımları çok önemliydi aslında. İkranın sadece okumak değil, aynı zamanda duyurmak gibi bir sorumluluğu evet. bize yüklediğini aslında hissettirdiniz. Tertil, tane tane, yavaş yavaş okumanın çok önemli olduğu üzerine durduk. Bir de tabii tilavet, okuduğu üzerine anlamak, anladığının peşine düşmek, takip etmek anlamlarını içerdiğini söylediniz. Özellikle bu tabii anlattığınız son kısa önemliydi. Açıkçası ben Hazreti Ömer'le geceliğin yolla karşılaşmaktan ürktüm. çünkü bu 5 sorunun cevabını bilmiyorum, bu kadar net cevap verebilir miydim? Aslında bu da bizi biraz da sorgulatan bir şey. Demek ki bizim Kur'an'a muhataplığımız onların seviyesinde değil. Ama bu tabii ne denir, ümitsiz olmaya değil, bizi Kur'an'la olan ilişkimizi sorgulayıp daha güzelini yapmak için itici bir güç olması açısından çok önemliydi. Tabii hocam, zamanımıza baktığımızda Kur'an'la karşılaşmayan, onun mesajını okumayan aslında yok gibi. Özellikle içinde bulunduğumuz toplum için tabii konuşuyorum. Ama onu anlama konusunda nerelerde yanlış yapıyoruz ki biz çağını ıslah eden bir hareket yerine böyle çağına ayak uydurma konusunda bocalayan bir pratik ortaya koyuyoruz diye soracaktım hocam.
Evet. Şimdi tabii ki Hazreti Ömer'in bu şeyi, gündem yapma meselesi üzerinden devam ettiniz. Yani gerçekten de bu kıraat, tilavet ve tertil, kıraat, tertil ve tilavet kavramlarında peşine düşmek, uygulamak ve hayata hakim kılmak meselesi. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği iradeyle ve elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i ashabına nasıl öğrettiyse, nasıl anlattıysa, onların anlamalarını sağlamak, yaşamalarını sağlamak için ne gibi yöntemler uyguladıysa bizim de böyle yapmamız gerekiyor. Şimdi Hazreti Ömer'e izafe edilen bir ilginç cümle var. Diyor ki, siz diyor Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyun. Kur'an'ı, kendinizi Kur'an'a uydurun. Kendi nefsinizi Kur'an'a uydurun. Sakın diyor Kur'an'ı kendi aklınıza, kendi nefsinize uydurmayın. Eğer siz Kur'an'a tabi olursanız, teslim olursanız o Kur'an-ı Kerim sizi Firdevs cennetlerine kadar taşır. Ama Kur'an'ı kendinize uydurmaya kalkışırsanız o Kur'an sizi cehenneme kadar sürükler. Şimdi bugün zihinlerindeki bazı ön yargılarla, şablonlarla, efendim bir takım kalıplarla hareket edip Kur'an-ı Kerim'i kendi aklına uydurmaya, kendi aklını çok fazla önemsemeye, kendi aklını çok fazla merkeze almaya ve haşa ve kella neredeyse Kur'an da benim gibi düşünüyor haşa dercesine, yani kendisinin o şablonlarına uygun ayetleri seçip veya ifadeleri diğerlerini görmezden gelmeye yönelik tek boyutlu bir okuma anlayışıyla karşı karşıyayız. Yani bir bu noktada ki İmam Gazali'nin bu konuda gerçekten çok önemli eleştirileri var. Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve anlamanın adabı, adab-ı kıraatil Kur'an bölümü var İmam Gazali İhya-ı Ulumiddin'de. Orada diyor ki bazıları diyor bir mezhebe, bir meşrebe, bir mektebe körü körüne bağlı kalırlar taklit yoluyla ve o görüşünü, anlayışını destekleyen delilleri, işte ayetleri, hadisleri alırlar. Ona ters olan ya da onun dışında olan şeyleri görmezler. İşte bu noktada gerçekten çok Kur'an-ı Kerim'e teslim olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli hemen hemen her sayfada aklınızı kullan, akletmez misiniz, fıkhetmez misiniz? Tezekkür ki o hatırlayarak düşünmek anlamına da gelir. Tezekkür edip hatırlayarak gerçekleri, bir takım olayları, hadiseleri, Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde, evrende olan, var olan gerçeklikleri düşünerek ve öğüt almaz mısınız manasında. Yine ulul elbab, elbab, ulul ebsar, ulul nüha gibi akıl sahiplerine hitap eder. Tedebbür kelimesi, efendim tedbir almak anlamında ve benzeri gibi bütün Kur'an-ı Kerim'de, hatta basiret, yani görmek, basara fiili, efendim işitmek fiili, semiha fiili, bazen farklı formlarıyla, yani mesela basara, nazara ve benzeri gibi görmek, bakmak anlamında, bunların hepsinin zımnında mutlaka anlamak vardır. Mesela işitmez misiniz? Yani işittiğinizi anlayıp kulak vermez misiniz? İşittiğinizin, hani işitmedin mi? İşitmek bir anlamda anlayıp ona uymak manası da vardır. Tabi olmak manası da vardır. Bu noktada insanların Allah'ın verdiği aklı, iradeyi, tabii ki yeteneklerini sonuna kadar kullanarak bir anlama çabası içerisinde olmaları gerekiyor. Ve anladıklarını da hayatı ta aktarmaları gerekiyor. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetlerini nasıl ashabına 10 ayet 10 ayet okutup öğretip yaşamalarını sağlamışsa, bu manada bizim geleneğimizde var olan, anlamadan bir an önce Kur'an-ı Kerim'i işte efendim bir cüz okuyuvermiş olalım Ramazan ayında özellikle, veya cuma akşamları işte cuma Yasin-i Şerif ve benzerini okuyalım. Peki okuduk da zihnimizi tazeledik mi? Ha, belki hassasiyetimizi, belki Kur'an aşkımızı, belki Kur'an-ı Kerim'e karşı duygusallığımızı tazeledik ama Kur'an-ı Kerim bunun için inmedi ki. Mesajlarını hatırlatmaz, sürekli bize Rabbimizin günlük hayatımızda uygulamamız gereken hayat ilkelerini, hayat prensiplerini, hani Allah ve Resulü sizi hayat veren ilkelere çağırdığında, hayat veren şeylere çağırdığında ona uyun ayet-i kerimesi gereği, Enfal suresindeki gibi. Ya da bu manasıyla işittik ve itaat ettik. Semihna ve ata'na. Peki işittik ama ne anladık? Neye itaat edeceğiz? Hangi ilkeler? Yani bir Hucurat suresini okuyup da Arapçasından efendim mealini hiç düşünmeden, anlamadan hemen bitirir bitirmez dedikoduya dalıyorsak, gıybete dalıyorsak, efendim başkalarını küçük görmeye, onları alay almaya devam ediyorsak, Allah muhafaza. Efendim bir haber duyduğumuzda sosyal medyadan hiç araştırmadan, tahkik etmeden hemen onu bir başka tarafa transfer edip hani başka mecralara aktarıp kopyalayıp aktarmak ya da retweetlemek bilmem ne suretiyle o haberi yayıveriyorsak, ondan sonra ne bileyim Hucurat suresi tamamen bir ahlak suresidir aslında. Ahlaki ilkeleri, efendim sosyal medya ahlakı, insanlarla ilişkiler, efendim aile ilişkilerimiz, efendim işittiklerimiz, gördüklerimiz, sosyal medyada ekranlardan gördüklerimiz, ne bileyim ve benzeri bütün bunlara dair ilkeler içerir. Bu ilkeleri biz hatırlamadan, anlamadan ve bu konudaki duruşumuzu, bilincimizi tazelemeden sadece Arapçası üzerinden okuyuverip geçmenin Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamak olmadığı ortadadır. Öyleyse bu manasıyla Kur'an-ı Kerim'in gerçekten belki az okunup, yani 10 ayet 10 ayet okunup orada hatırlatılan ilkelerin hemen pratik hayatımıza aktarılması söz konusudur ki burada da Kur'an-ı Kerim'i yaşama boyutu karşımıza çıkar deyip o konuya geçebiliriz.
Evet hocam, ya anlamak gerçekten çok önemli. Siz de dediniz hani tek boyutla değil Kur'an-ı Kerim'e bakarken. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize çok boyut sunuyor gerçekten. Kur'an-ı Kerim aslında teslim olduğumuz zaman birçok farklı boyutun da olduğunu göreceğiz. Allah bizim o boyuttaki gözlerimizi de belki açacak. Daha basiretli bakmaya başlayacağız. Ve hani anlamanın insanın aslında insan üzerinde değişim oluşturması gerekiyor. Şayet Kur'an'ı anlıyorsak. Yani biz 10 senedir Kur'an okuyorsak ve 10 sene önceki bizle bugünkü biz hala aynı şekilde davranıyorsak, demek ki Kur'an bizi inşa etmiyor ya da biz Kur'an'ın bizi inşa etmesine karşı setler koyuyoruz demek ki kendimize. Tabii hocam, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamaktan daha zor olan bir üst basamağa geçersek onu yaşamak diyeceğiz herhalde. Aslında bir Müslümanın dünya hayatındaki amacı da bu olmalı aslında. Biz Kur'an'ı yaşama noktasında sahabeden nasıl örneklerle karşılaşıyoruz hocam? Sizin dilinizden dinleyebilir miyiz?
Evet, yani şöyle demek lazım. Gerçekten sahabe-i kiramın böyle yaşama konusunda onlar belki bir ayet işitiyorlardı. Böyle onların ruh dünyasında, zihin dünyasında, gönül dünyasında müthiş bir yankılanma meydana getiriyordu. Ve onlar hemen o ayetin gereğini yapmaya koyuluyorlardı. Dolayısıyla biz ise Kur'an-ı Kerim üzerinde sanki biraz bir tartışma metni, metin gibi haşa, yani efendim bir müzakere, münakaşa, münazara metni gibi olaylara bakıp orasından mıncıklayıp, burasını didikleyip, kurcalayıp adeta yani Kur'an-ı Kerim'i bir akademik çalışmanın malzemesi gibi yahut işte insanların birbirlerine karşı birbirlerinin eksiğini, gediğini, hatalarını bulup Kur'an'la onları, o ayetlerle onları yargılamak, onları dövmek, onları efendim işte susturmak, onları mat etmek tabir yerindeyse ve benzeri ya da kendi iddialarımıza, kendi efendim savunduğumuz bir takım şeylere argümanlar, deliller, malzemelermiş gibi değerlendirmek tarzında sanki Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıyoruz. Oysa bakınız, hemen şu ayet-i kerime aklıma geldi. Her akşam yatarken biz Bakara suresinin son iki ayetini okumayı Efendimizin tavsiyesi üzerine yaparız. Amener Resulü diye hani bilinen ve gerçekten iman ilkelerini Allah'a, peygamberine, ahiret gününe, işte efendim kitaplarına, imanı, meleklerine vesaire, imanları, iman esaslarını sıralayan ayetler gelir. Ve ondan sonra da dualar gelir. Rabbena, Rabbena, Rabbena. Peki bu ayet-i kerimenin bir üstünde, Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri, son iki ayet, onun bir üstünde Allah Teala sizin efendim açığa vurduklarınızla gizlediklerinizde bilir ve sizi onunla yargılar, hesaba çeker. Ayet-i kerimesi gelince sahabe-i kiram çok ciddi manada sarsılır. Şimdi açığa vursanız da gizleseniz de bilir ve onunla sizi muahize eder, hesaba çeker. Bu ifade üzerine rivayet edilir ki, Abdullah İbni Ömer'in rivayetini hatırlıyorum o konuda. Sahabe-i kiramdan bir kısmı, bir bölümü, bunlar içerisinde Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Abdullah İbni Mesud'un ve benzeri isimler de geçer. Efendimizin yanına gelirler, huzuruna. Renkleri bembeyaz adeta, titrer vaziyette, diz çökerler. Derler ki, ya Resulallah biz mahvolduk. Niçin böyle söylüyorsunuz? Bize daha önce cihat ayeti geldi ya Resulallah. Canımızla malımızla Allah yolunda cihat ettik. Bu bize zor gelmedi. Oruç ayeti geldi tabii ki, oranın iklimi çok sıcak efendim işte vesaire. Bu da bize zor gelmedi. Şu o da gelmedi ama ya Resulallah bu ayet geldi. Biz içimizden geçenleri açığa vursak da gizlesek de Allah bununla bizi hesaba çeker. Ayeti gelince biz bunu nasıl yapacağız ya Resulallah? Nasıl bunu başaracağız? Resulullah Efendimizin bu soru üzerine şöyle dediği rivayet olunur. Yoksa siz Yahudilerin dediği gibi semi'na ve asayna mı demek istiyorsunuz? Yani işittik ve isyan ettik. Allah muhafaza. Tabii bunun üzerine siz şöyle deyin ya da sahabe böyle söyledi. Efendimiz de öyle, onun üzerine bunu onayladı. Haşa ya Resulallah. Semi'na ve asayna değil, haşa. Semi'na ve ata'na. Biz işittik ve itaat ettik. Veya Efendimiz dedi ki böyle söyleyin. Semi'na ve ata'na deyin. Şimdi burada bıraktığımızı varsayalım. Yani sonraki ayetlerin bununla bunu tamamlayan, onu nesetme manası nesi ve sadece hükmünü ortadan kaldırdı anlamında değil de onu tamamladı, onu açımladı, onu vuzuha kavuşturdu manasında anlayanlar da vardır. Nesi kelimesi sadece bu manada değil, silmek, yok etmek, ortadan kaldırmak anlamında değil. Tamamlamak, bütünlemek, açıklamak, tefsir etmek anlamında. Şimdi orada kaldığımızı varsayalım. Evet, sahabe ne demek istedi? Semi'ne ve ata'ne. Tamam ya Resulallah, biz aklımızdan açıklamayız da aklımızdan da geçirmeyiz. Yani bir Müslüman bir konuda bir kötülüğü, bir kötü duyguyu, şeytani bir vesveseyi, ivayı aklına geldiği anda kovması gerektiği anlamına geliyor bu. Yani ve gerçekten de buna tasavvuf kültüründe havatır tabir ediliyor. Hatıra düşen, hatıra gelen bir takım böyle olumsuz, negatif düşünceler, duygular, arzu ve istekler. Bunu daha başlangıcında kesmezseniz, bunu daha başından engellemezseniz, defetmezseniz, bu bir süre sonra zihninizi, gönlünüzü, kalbinizi kurcalaya kurcalaya şeytani vesveseye, ivaya, bir dürtüye, hatta ayak kaymasına, kalplerin kaymasına, zihinlerin kaymasına yol açabilir ki çok tehlikelidir. Bunu böyle anladı sahabe. Şöyle de diyebiliriz. Hani bir şey vardır. Yazarı bir an aklıma gelmedi. Stefan Zweig diyeceğim ama olmayabilir. Martı diye bir şeyi vardır.
Evet.
Efendim romanı, öyküsü. Türkçe'ye tercüme edildi. Orada yavru bir martıya uçmayı öğretiyorlar. Hani o esnada şöyle bir şey çıkıyor. Yani diyor ki bak bu duvar. Yani bu engeller aslında zihnimizdeki engeller. Gerekirse sen deler geçersin hani. Şimdi duvarı bir engel olarak işte efendim şunu bir efendim aşılmaz bir mania olarak görürseniz bir takım engelleri peşin hükmünde kabul ediyorsunuz. Yani sahabe adeta şunu, ya bizim aklımızdan dahi geçirmememiz gerekiyor mu bu? Tamam. Tamam ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. Biz bunu aklımızdan geçirmeyiz. Şimdi bu teslimiyet, işte bu uygulama, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik bilinci yaşama arzusudur Kur'an-ı Kerim'in. Bu noktada gerçekten sahabe-i kiramın cihat anlayışı, gelen ayetleri, bir ayet duydum. Mesela sahabeden Talha, Ebu Talha ki çok kahraman bir sahabedir. Aynen şey gibi, Ebu Eyyub el-Ensari gibi cihat ayeti Tevbe suresindeki Estağfirullah, infiru hifafen ve thikale ayetleri bunlardan biridir. Hafif ve ağırlıklı olarak Allah yolunda seferber olun. Yani cihada koşun. Bu hafif ve ağırlıklı olmayı sahabeden birçoğu farklı yorumlamışlardır. Ama kaytarmak için değil, daha fazla cihada koşmak için. Diyor ki hastalıklı ya da sağlıklı iken, atlı, binekli ya da bineksiz yaya olarak. İşte efendim donanımı yaşlı ya da genç olarak. İşte efendim savaş cihazları var veya yok. Her halükarda savaşa koşmalısınız. O yüzdendir ki Efendimizin teyzesi aslında ama hani hala Sultan Kıbrıs'a 90'lı yaşlarında çıktı ve oradaki insanlara cihatta hizmet etmek amacıyla geldi. Ebu Eyyub El Ensar İstanbul surlarına kadar geldi. O da 90'lı yaşlarına yakındı. Ve bunlar oralarda şehit düştüler. Şimdi bu aslında cihat ayetlerini, Allah yolunda seferber olma ile ilgili ayetleri detaylarına, işte efendim farklı yorumlama biçimlerine takılmadan tam tersine onlar için muhteşem bir motivasyon olarak değerlendirdiler ve buralara kadar koşup geldiler. Aynı Ebu Talha, Ali İmran suresinin 90. ayeti diye hatırımda, yine ihtiyatlı karşılasın kardeşlerim. Yani bir öncesine sonrasına bakmak lazım. Arapçasını söyleyeceğim. Estağfirullah, bismillah. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe birre eremezsiniz. Bir kavramı ebrar, efendim bir sahibi olmak anlamında onun çoğulu. Bunlardan olamazsınız. Erdemli bir insan olamazsınız. Bu ayet duyar duymaz Resulullah Efendimiz'e koşuyor. Bakın, yani uygulamak budur işte, yaşamak budur. Hemen ya Resulallah diyor, sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe bire eremezsiniz tarzında bir ayet işittim. Nedir? Efendimiz aynen tekrarlıyor tabii ki. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ya Resulallah, elini uzatır mısın? Uzatıyor. Benim diyor en sevdiğim malım şu Nebi, Mescid-i Nebi'nin kapısının tam karşısındaki Beyruha hurmalığıdır. Orada bir kuyu var. Kuyudan da çok tatlı su çıkarmış. Sahabe-i kiram oradan su çeker. Efendim abdest alırlarmış. Piknik yaparlarmış adeta. Ben burayı hemen Allah için vakfettim. Efendimiz ona övücü sözler söylüyor. İltifat ediyor. Hatta arkasından diyor ki sen onu sat işte amca çocuklarına ve akrabalarına infak et diye de tavsiyede bulunuyor. Ama önemli olan Ebu Talha'nın bu refleksi. Mesela içkiyle ilgili son ayet geldiğinde innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezzamu rizmü ve ameli şeytan, yani bunların hepsi şeytanın amellerindendir. İçki, kumar, falokları hepsi haramdır. Sahabe-i kiram bir dakika ya şu son bardağı da alalım. Efendim hadi son fırsat bunu da değerlendirelim ondan sonra atalım. Hayır, son yarım bardakları bile attılar. Hatta ağızlarında acaba bir damla kalmış mı diye çok affedersiniz kenarlara köşelere tükürdükleri söylenir. Bu noktada bir yani kıssalar çok çok fazla. Ben özellikle Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar ismiyle hazırladığım kitap serisi, Müştü kitap setini hazırlarken çok şaşırdım. Yani bunları herhalde şu an yeni bulduklarımı da ilave etsem, biraz daha araştırsam en az iki katına çıkar bu malzemeler. Çünkü sahabe-i kiramın bütün derdi bu. Okumak, okuduğunu anlamak, anladığını yaşamak. Bu konuda bir kıssayla bitireyim müsaadenizle. Ben çok seviyorum onu. Abdullah İbni Mübarek'in, ki bu da tabiindendir. Sahabe, tabiin, hatta tebe tabiinden olabilir. Ama büyük bir alimdir. Abdullah İbni Mesud'un yetiştirdiği talebelerden, işte efendim ondan sonrakiler arasında onun yetiştirdiği Abdullah bin Mübarek'in İmam-ı Azam'a kadar giden bir böyle ekol vardır orada. O zat hacdan dönüyormuş. Hacdan dönerken bir dağ başında ıssız bir yerde bir yaşlı bir kadına rastlıyor. Önce bir karaltı olarak fark ediyor. Diyor ki şurada bir kıpırtı var, yaklaşalım bakalım. Etrafında maiyeti var tabii adamları, insanlar. Hacdan dönüyorlar. Bakıyorlar yaşlı bir kadın bitkin düşmüş vaziyette. Orada diyor ki şuna bir yardım edelim. Selamun aleyküm. Kadın aleyküm selam yerine selamun kavlem min Rabbir Rahim diyor. Efendim Yasin suresindeki bir ayet bu. Allah Allah, selamı böyle almak istedi galiba. Peki anneciğim bu dağ başında ne yaparsın tek başına? Nedir derdin, sıkıntın nedir? Hani soruyor. Men yudlilillah felâ hâdiyeleh ve benzeri bazı ayetler var. Hani dalle hep sapıtmak değil, şaşırmak. Yolunu şaşırana yol gösteren olmaz anlamında. Hani men yudlile felâ hediyele. Ona kimse, Allah'ın yolunu şaşırttı kimseye, kimse yol gösteremez. Anladım ki yolunu şaşırmış. Peki nereden gelip nereye giderdin anneciğim? Söyle de yardımcı olalım sana. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa ayetini okuyor. Efendim İsra suresinin başı. Demek ki o da bizim gibi Kabe'den geliyor, bu taraflara gidiyor. Peki kaç gündür yollardasın? Fele fele yani seviyye ayetini okuyor. Meryem annemizin ve Zekeriya aleyhisselamın 3 gün konuşmama orucunu ifade eden kelimeler bunlar. Meryem suresinde. Peki diyor ki aç mısın, susuz musun, sana su verelim, yiyecek verelim, yardımcı olalım. O efendim Ramazan şey, oruç ayetini okuyor. Kutibe aleykümüs siyamı kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Yani Allah bir orucu farz kıldı filan üzerine. Diyor ki peki Ramazan ayında değiliz ki diyor anneciğim, yani niye böyle söylüyorsun? Men tatavva hayran fevva hayrunle, yani tatavu nafile oruç tuttuğunu anlatmaya çalışıyor. Uzatmayalım, onu bir bineye bindiriyorlar. Hani yardımcı olacaklar. Kendi istikametlerinde götürecekler. Belki hızlı devam edip yetiştirecekler bu kafileye. Hatta onların çocuklarının olduğunu filan öğrenince sorduklarında ayetlerle cevap veriyor hepsine. Yıldızlara bakarak işte yol gösterdiklerini filan. Yani insanlar yıldızlara bakarak yollarını bulurlar. Mealinde ayeti okuyunca anlaşılan diyor bunlar kılavuzluk yapıyorlar. Uzatmayalım, deveye biniyor. Binerken yolculuk ayetini okuyor. Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn. Yani Kur'an-ı Kerim o kadıncağızın şahsında, konuşmasında, hareketlerinde hayat buluyor adeta. Ve sürekli ayetlerle. Hatta devesinin bindiği devenin ipini çeken adamcağız biraz hızlı gidince yürüyüşünü hafiflet, sesinin tonunu da alçak, biraz da bağıra çağıra konuşuyormuş, türkü şarkı söylüyormuş efendim, o ayetle onu uyarıyor Lokman suresindeki. Sonunda diyorlar ki anneciğim bak bu kafile göründü, yaklaştık, çocukların isimlerini söyle de çağıralım gelsinler. Kadıncağız tabii rastgele isim koyar mı çocuklarına? Hemen 3 ayet
Kur'an-ı Kerim'de
peş peşe
yazmışlar.
okuyuverdi diyor. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا. Anladık diyor, bir İbrahim. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl. Anladık biri Yahya. Tabii böyle Kur'an aşığı, Kur'an'ı yaşayan, zaten yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an. Yani Kur'an konuşan kadın diye çıkıyor bu kadıncağızın kıssası. İnternette falan da bulunmuş. Öbürü kellem Allah Musa teklima. Anladık biri de Musa. Çağırıyorlar Musa, Yahya, İbrahim, gelin bakalım. Çocuklar, bakın üçü de, üç ismi de çocuklarım Musa gibi vahiy ile konuşsun, İbrahim gibi Allah'ın halili olsun, Yahya gibi kitaba sarılsın diye. Hep bu isimleri vermiş. Muhteşem gerçekten. Tam Kur'an'ı yaşayan kadın. Çocuklarına sarılıyor. Ondan sonra diyor kuşağının arasından bir para çıkardı. Bu Ashab-ı Kehf uyandıklarında işlerinden birine parayı verip de hani şehre git, temiz ve güzel yiyeceklerden al, efendim getir filan diye, dikkatli ol diye talimat verdiklerini o ayeti okuyor. Anladım ki de çocuğunu bir şeyler alıp bana ikram etmek üzere göndermek istiyor. Neyse diyor, çocuğu gitti geldi, koydu diyor önümüze çocukları, yiyecekleri. Külü veşrebu heniyen bime esleftüm fil eyyamil haliye ayetini okudu. Cennette inşallah biz müminler böyle bir ödüle, ebedi ödüle layık oluruz. Dünyada yapıp ettiğiniz iyiliklerin karşılığı olarak yiyiniz içiniz bakalım. Çocuklar dedim, bu anneniz neden böyle yapar? İşte dünden beri diyelim ki 2 gündür koşturuyorlar. Ne sorduysak onlarca, yüzlerce ne sorduysak hep Kur'an'la cevap verdi. Ve derdini de Kur'an-ı Kerim ayetlerle anlattı. Tabii anlayanlar da Kur'an-ı Kerim kültürüyle yetişmiş insanlar. Biz de anladık. Neden böyle hep yapar? Hiç dünya kelamı konuşmaz. Dediler ki anacığımız tam 40 senedir Kur'an'dan başka bir şey konuşmaz. Korkarım ki efendim konuştuğum bir cümle Allah'ın rızasına uygun düşmez de onun hesabını veremem korkusuyla. Hatta bir ayrıntı vardı, onu atlamıştım. Atlamış oldum farkında olmadan. Abdullah bin Mübarek soru soru soru her seferinde Kur'an-ı Kerim'le cevap gelince, ey anacığım neden bizim gibi konuşmuyorsun da hep Kur'an ayetlere cevap veriyorsun deyince, اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّ yani عَلِي الْيَم۪ينِ ve عَنِ الشِّمَالِ قَيِّدٌ ayetini okuyor. Yani sağında solunda oturmuş melekler kayıt yaparlar. Ve sürekli efendim anında kayıt yaparlar ve bu kayıtlar bana bir gün önüme konacak anlamına geliyor. مَا يَلْفُزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَكِبٍ اَتِيدٍ. Hiçbir şeyde bunlar kaçırmadan her lafzı, her cümleyi anında kaydederler. manasında bu ayeti okumuştu ki demek ki kastettiği buydu. Ve ben de diyor, hâzâ min fadli Rabbi, bu Rabbimin bir ikramıdır diye ayrıldım diyor. Daha sonra da öğrencilerime Kur'an'da her şeyin cevabı var mıdır dediklerinde yaş ve kuru her şeyin cevabı vardır ayetinin bir şeyi olarak işte bu kadını gösterdim diyor. Ne sorsan evet Kur'an'la cevap verdi ve her derdini anlattı. Yani gerçekten bu manasıyla bizim Kur'an-ı Kerim'i günümüzde yani güncelleme tabiri de kullanılıyor şey olarak. Haşa Kur'an-ı Kerim'in harflerini, kelimelerini, cümlelerini değiştirmek kimsenin haddine değil. Böyle bir şeyle kimse düşünmez. Ama Kur'an-ı Kerim'in mesajını Akif'in dediğini diyelim hadi. Doğrudan Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bizim problemimiz biraz da bu. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, anladığını anlatmak, asrın idrakine haykırmak. Ama bunu yaparken de bir rol model olarak, bir şühedâ-i alennâs, insanlara örnek şahitler olabilmek anlamında Kur'an'ı üslubumuza, konuşmamıza, ilişkilerimize, siyasetimize, ticaretimize, aile hayatımıza, akrabalık ilişkilerimize, sosyal medya ahlakımıza, hasıl hayatın bütün alanlarına Kur'an'ın hayat verici ilkelerini yansıtabilmek. Rabbim o Kur'an konuşan kadın gibi, Abdullah bin Mübarek'in rastladığı kadın diye geçer o. Onun gibi Hazreti Ömer'in imtihan ettiği ve aslında cevabını aldığı insanlar gibi, sahabe-i kiramın aklımıza gelen gelmeyen bilumum hepsinin gökteki yıldızlar gibi, örneklediği gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayı, yaşamayı, asra egemen kılmayı, asrın idrakine sunmayı ve hakim kılmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah.
Amin inşallah hocam. Çok güzel bir dua ile bitirdiniz. Allah razı olsun. Demek ki biz de sahabenin aslında duydukları bütün Kur'an ayetlerini anında tatbik ettiğini, hatta sözleriyle bile sürekli Kur'an konuştuklarını sizden öğrenmiş olduk böylece. Ve bugün tabii Abdullah Yıldız hocamızla gökteki yıldızlarımızı, sahabenin örnekliği yaşında Kur'an'la olan bağımızı konuşmuş olduk. Bizlerin hangi noktalarda hataya düştüğünü fark etmeye çalışarak kendimizi ışık tutmaya çalıştık. Bu aydınlatıcı sohbet için Sayın Hocamız Abdullah Yıldız'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Eyvallah, bir dua dedin aklıma geliverdi. Hadi onu da söyleyeyim.
Buyurun hocam,
çok,
tabii.
Çok hoşuma giden bir duadır. Ben bir kısmını ezberleyebildim tabii ki onun. Yani bir ayet-i kerime değil, bir hadis-i şerif Efendimizin duası olduğu, duasının bir bölümü olduğu söylenir. Allahümme ceallil Kur'an-ı Rabbiye kalbi ve nure sadri ve cila hüzni ve zehebe hemmi. Ey Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin baharı eyle. Allahümme ceallil Kur'an-ı Rabbiye kalbi. Harika bir ifade bu. Yani kalplerimize, eğer biz gönüllerimize Kur'an'ı bir yağmur gibi, bir rahmet gibi yağdırırsak kalplerimiz yeniden yeşerecek ve bahar yaşayacak. Ve cila hüzni, hüzünlerimiz, kederlerimiz, sıkıntılarımız, bunalımlarımız var. Bunların cilası, bunların temizlenmesi olacak. Ve vehebe hemmi, yani yine gamlarımızın, kederlerimizin de bizden uzaklaşmasına inşallah vesile olacaktır diyorum. Şu an çünkü insanlar, Sezai Karakoç'u da analım, Kur'an'dan uzaklaştı, uzaklaşalı. İnsanlar, Müslümanlar gün yüzü görmediler. Özellikle Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı, uzaklaşalı, gün yüzü görmediler diyor. Şu an hala Müslümanlar o krizi yaşıyorlar. Eğer Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e, Resulullah Efendimiz'in anladığı, anlattığı, öğrettiği tarzda, sahabe-i kiramın da en yaygın biçimde örnekledikleri tarzda, yaşadıkları tarzda, anlayıp yaşadıkları tarzda hayatımıza hakim kılarsak, o hassasiyeti yeniden çağımıza, hayatımıza taşırsak biz de yeniden bahar yaşayacağız inşallah. Rabbim o baharı yaşamayı, yaşatmayı, ona öncülük etmeyi bizlere nasip etsin.
İnşallah hocam. Duanıza amin diyoruz. Eyvallah. İnşallah yeni bir programda tekrar bir araya gelmek duasıyla dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Sizden de Allah razı olsun diyoruz hocam.
Cümlemizden inşallah. Hayırlı geceler diliyorum.